Ayrım 30, sayfa 410. Ne var bu kadar kendini bırakacak? Verirsin 30 milyarı biter gider. Biter mi? Hemen de 2 haftan var daha, düşünürsün. İvmeye gerek yok, kapı çalındı. Recep Efendi'nin kadınıydı. 1-2 temizliğe de gelmişti daha önce. Gösterdi ne yapacağını. Sabahları uğrayacaktı. Parasını, evin anahtarını verdi. Kadın gidince valizini hazırladı çıkıp. Kendine geliyordu ağırdan. Dünya yıkıldı da ben mi kaldım altında? Vivaldi dinledi sevinçli günlerinde yaptığı gibi. Öğlende dolapta olanlarla geçiştirdi yemeği, yattı. Uyandığında 4'ü geçiyordu. Sol kolunda karıncalanma benzeri ince bir sızı duyar gibi oldu. Üstüne yattım belki ondan. Şeker aldı kucağına, okşayıp sevdi. Ev ona emanetti. Yaramazlık yapıp gelen teyzeyi üzmesindi sakın. Gözlerini dikmiş dinliyor gibiydi Şeker. Gerçekten şekersin kız sen, iyi ki geldin. Ben de özleyeceğim seni Esme teyzen gibi, biliyorsun değil mi? Bu öpücük Esme teyzenden, bu da benden. Hadi bakalım, evimize göz kulak ol. 5'e doğru çıkıp yoldan bir taksi çevirdi. Valizini alıp havaalanına yollandı. Vaktinde kalkan uçak dop doluydu. Koltuğuna yaslandı, uyuklar gibi gözlerini kapatıp içini seyre daldı yol boyunca. Mutluydu her şeye karşın. Nasıl mutlu olmazdı, yıllardır düşlediği yerlere gidiyordu. Esme ile birlikte olacaktı hem de. Avrupa'da karşılaştığı kadınlı erkekli Kürtler, yeşiller, sarılar, kırmızılar içindeki şenlikleri, coşkulu halayları birbirini çağrıştırmaya başladı kafasında. Kırsal bir çağıltı gibi topluca bir ağızdan söylenen türküler, tartımlı bir yel gibi kulaklarında eserek belliğini uyandırdı. Şerife ile Mahmud'u getirdi o sesler. Telefonda yemeğe çağırmışlardı geçende, gidememişti. Esme'ye sözü vardı o gün. Bu yolculuğa çıkmadan görseydi onları keşke. Yöre için söyleyecekleri yararlı olabilirdi. Görmesini salık vereceği şeyler de olabilirdi. Telefonla arardı yarın. Uçaktan inince bir süre bekledikten sonra valizini alarak kapıdan çıkmış bakınıyordu ki Doktor Nahit yazılı karton çarptı gözüne. İncecik esmer bir kızın elindeydi. Yaklaşıp tanıttı kendini. Hemen yaklaşan uzun yapılı kara yağız bir delikanlı "Hoş gelmişsiniz doktor bey amca" deyip valizini aldı elinden. Sormaya gerek yoktu. Belli Kürttü ikisi de. Esme hanımlar çalışıyorlarmış, onlar götüreceklermiş oteline doktor bey amcayı. Bekleyen bir arabaya bindiler, kızla arkaya oturdu doktor. Delikanlı şoförün yanına geçti, pek az konuştular yolda. 6 gün varmış etkinliklere ya, iş çokmuş daha. Gece gündüz çalışıyorlarmış yetişsin diye. Esmelerin oteline uzakmış doktorunki. Havaalanı yolundan kente girip uzayıp giden ünlü surlardan sonra uzunca bir bulvardan geçerlerken 2 yanlı yapılara, iş yerlerine bakıp durdu sessizce. Ülkeyi çok gezmiş sayılmazdı ya. Yapı biçimi karmakarışık bir Anadolu kentiydi işte. Hiçbir ayrı yanı yoktu. Ne ayrısı olacaktı? 1-2 kattan 5-10 kata tuğla, briket, beton, çimento yığınlar arasında kimi eski yapılar, ana yola açılan eski dar ara sokaklar. Böyle bir sokağın içindeydi otel. 3 yıldızlıymış. Danışmada ayrılan odanın anahtarını aldı. Sağ olun deyip ayrıldı çocuklardan. 3. kattaki odası temizdi. Bir arka sokağa bakıyordu. Günün sıcağı sinmişti odaya. Valizi odaya çıkaran oğlan klimayı açtı. Parasını verip ardından örttü kapıyı doktor. Uçakta kapattığı telefonunu açıp çevirdi numaraları. Esmen'in sevinç dolu sesi geldi telefondan. Hoş geldin canım, rahat geldin mi? Her şey çok iyi, oteldeyim, sen neredesin? Biraz uzaktayız, yangın yeri gibi burası. Yemeğe bile çıkamıyoruz, bir şeyler yiyoruz ayaküstü. Geç saatlere kadar çalışacağız, sen de dinlen bugün. Yarın ona doğru alacak seni çocuklar. Ne uzağıymış böyle Diyarbakır'ın. Kırılacak gibi oldu, toparlandı. Peki Esmeciğim, iyi çalışmalar, yarın görüşürüz. Öptüm bir tanem. Ben de. Hiç de böyle düşünmemişti bugünü. Düşündüğün gibi mi oluyor her şey? Demedi mi kız işim gücüm var diye, eğlence gezisinde değil? Valizini yerleştirip uzandı karyolaya, dalıp gitti. Gözlerini açtığında ortalık kararmıştı, acıkmıştı da. Yıkanıp tarandı lavaboda, aynada çeki düzen verdi kendine, indi asansörle. İyi bir lokantanın tanımını aldı resepsiyondaki adamdan. Sokağı döndü, 2 yanlı büyük, güzel yapılar dizilmiş, ışıklı ana yolda çevreye bakınarak yürüdü bir süre. Pek de uzak olmayan lokantayı buldu hemen. Kızarmış et kokularıyla sokaktan geçene saldıran kebapçılardan değildi korktuğu gibi. Ak örtülü tertemiz masaları, dolanan güler yüzlü çalışanlarıyla iyice bir lokantaydı bildiğimiz. Oldukça da kalabalıktı. Kapıdan saygıyla karşılayıp sokağa bakan pencere önündeki masaya buyur ederek önüne koydukları listede istediği her şey vardı. Tek rakıyla beyaz peynir, kavun, salata, kereviz söyledi. Garson gidince şöyle bir doğrulup bakındı salona. İleride iç yanda uzunca masada kadınlı erkekli 10-15 kişi bir kutlamada gibiydiler. Eğlenceli kahkahalarla göze çarpıyorlardı hemen. İkişer üçer kişilik öteki masalarda kendi aralarında söyleşiye dalmış, yiyip içen birileri vardı. Garsonun donattığı masasına dönüp rakısını sulandırıyordu ki, lokantaya yeni giren iki kişiden, çenesindeki kırçıl sivrice sakalıyla orta yaşlı biri doktoru görünce duralayıp kalmış gibiydi birden. Bir anlam verememiş yemeğine dönüyordu ki doktor, gelip gülümseyerek karşısına dikildi adam. Arkadaşı da yaklaşıyordu ardı sıra. ''Hoş geldiniz Diyarbakır abi.'' Çıkaramamıştı, şaşırdı, belli olmalıydı bakışından. Karşısındaki sandalyeye ilişti adam, candan bir yakınlıkla sürdürdü. ''Ben Doktor Tarık Akta, bizi pek tanımazsınız. Siz ayrıldıktan çok sonra geldim hastaneye Berlin'de. Duyardım, örgütlediğiniz kimi etkinliklerde uzaktan gördüm sizi. Ama tanışmak olmadı bir türlü. İGD'liydim, eski TKP'liyiz.'' ''Sevindim. Bir iş için filan mı geldiniz?'' ''Duraladı doktor, ne desin şimdi?'' ''Sanat etkinlikleri olacakmış diye duydum. Öteden beri de görmek isterim buraları.'' Sıcak bir gülümsemeyle başını sallıyordu adam anlıyorum gibisine. ''Siz?'' ''Ben Diyarbakırlıyım. Kürt müsünüz?'' ''Evet.'' Anımsamış gibi ardında dikilen zayıf kumral adamı tanıttı dönüp. ''İrfan Kilkaya, eski arkadaşlardan bizim.'' Bir duralayıp ekledi. ''Sizi görünce burada gözüme inanamadım. Masanıza oturursak tadınızı kaçırmış olur muyuz abi?'' ''Ne demek, buyurun, sevinirim.'' Gerçekten sevinmişti. Bundan iyisi mi olurdu yöreyi tanımak için? Bakar mısınız diye garsonlara dönüyordu ki. Siz keyfinize bakın abi dedi Doktor Tarık. İlgilenir onlar. Siz de bizim konuğumuzsunuz. Siz benim konuğumsunuz diyecek oldu doktor. Başını salladı Doktor Tarık olur mu gibisine. Ne dese boştu biliyordu. Garsonlar koşturup masayı açtılar hemen. Doktor Tarık yakın tanıdıklarıydı belli ki. İsteklerini aldılar. Rakılar yiyecekler geldi. Donandı masa. Kadehlerini kaldırıp tokuşturdular. Doktorun emekli olup İstanbul'a yerleştiğini öğrendikten sonra doktorun partiyle çatışmalarını biliyor olmalıydı. Doktor Tarık eski günlerden girdi hemen. Partinin çalışmaları onlara da doyum kazandırmıyordu o günler pek. Hele 12 Eylül'den sonra PKK silahı sarılıp Kürt sorunu tüm ağırlığıyla boy gösterince şaşkına dönmüşlerdi TKP'li Kürt olarak. Diyarbakır'a dönüp doktorluğa başlamış o günler. Partide de çalışıyor gizli. Bir yanda dev yol mev yol, bir yanda PKK. Çok zordu durum. Kürt gençlerine PKK çekici geliyor. Köylüsü kentlisi akıyor PKK'ya. Dağa çıkıyor kızlar, delikanlılar. Önce Kürt sonra devrimci oldu çoğu. MHP'ye gidip sonra PKK'ya katılanlar da var. Biz de TKP yayınlarını okutup yetiştirmeye çalışıyoruz. Kaç kişi anlatırsın? Sınıftı mınıftı dinleyen yok. Ömer Ağınları vurdu PKK güpe gündüz kitapçı iş yerinin önünde. Ağır yağlandı, ölümlerden döndü Ömer. Arkadaşı öldü. Acı alaylı bir gülümsemeyle baktı Doktor Tarık. Allah razı olsun dedi. Devlet birleştirdi bizi sonunda cezaevinde. Bir duraksamadan sonra aldı gene. Diyarbakır cezaevi işkence yeri olarak, hani ünlü Guinness Rekorlar kitabı var ya, oraya yazılsa yeridir. Devlet bu konuda adını tarihe geçirtti, övünebilir. Çırılçıplak kamışlarımızdan bağlayıp yatak halka koşturmalar mı? Kanlı irinli karavana yedirmeler mi? Bit içinde yüzdürmeler mi? Duymuşsunuzdur, yinelemeyeceğim. PKK'ya iyi militan yetiştirdi devlet. Bu cehennemden kurtulan doğru dağa çıktı. İşkence tekniğini geliştirmiş bir herif vardı, binbaşı. Bir araç lastiğine ayakları kafasıyla yan yana sokuyor, 66 diyorlar buna. Ayaklar havada kalıyor hep, indiriyor sopayı ayaklarına. Sonunda vurdurdu onu otobüste PKK, İstanbul'da. Kişisel teröre karşıyız biz, bilirsiniz. Herifi geberttiklerini duyunca sevinmedim desem yalan olur şimdi. Cezaevindiler, bir de baktılar ki siyasal ayrım filan yok burada, herkes aynı zincire bağlı. Bir gün geldi binbaşı, ben devletin görevlisiyim dedi. Devletten yanayım diyenler bu yana, ben bu devletin düşmanıyım, anasını avradını sikeyim bu devletin diyenler öte yana geçsin dedi. Devletten yanaya geçenler bir avucu buldu bulmadı. 3000 kişi var cezaevinde. Geri kalan yığın öte yana geçti hemen. Teker teker odaları alıp kalın sopalar coplarla dövmeye başladı erler. Dayaktan yılıp pişman olduk diyen de bir avucu buldu bulmadı. Ayrı koğuşlara aldılar bizi. Çeşitli siyasal çizgilerdeki kişileri birleştirmişti işkence. Dayanışma başladı. Belediye başkanını dövüyorlar bir gün koridorda gardiyanlar çullanmış. Mehdi Zana'yı. Kol gibi sopalar iniyor kafasına gözüne, öldürecekler. Atlayıp üstüne abandı bir sürü mahkum. PKK'lısı, THK'lusu, TKP'lisi. Onlar karşıladı sopaları adamı kurtarmak için. Gardiyanlar gidince kanlar içinde dimdik fırladı adam. Başladı Kürtçe konuşmaya. Haklıyız, kazanacağız, korkmayın diye haykırıyor. Geç günlerde. Duraladı bir. İşte böyle abi dedi gözlerinde acılı bir gülücükle. Siz orada Kürtlerin türkülerini, halayları, dili, kültürü derken durum burada da buydu anlayacağınız. Soğuk bir sessizlik çöker gibi oldu birden. Sözün hiç beklemediği biçimde buraya gelmesi şaşırtmıştı doktoru. Ne diyeceğini bilemeden kaldı bir an, toparlandı. Doğrusunuz dedi mırıldanır gibi çekingen bir sesle. Elimizden gelen oydu bizim. Asıl acıları siz çektiniz. Onu demedim abi dedi doktor Tarık. Siz orada sıkıntıdaydınız, biz burada diyeceğim. Partimizin de durumu buydu yani. Az şey değildi sizin o günler oralarda yaptıklarınız. Ne güçlüklerle vuruştuğunuz da biliniyordu. Bir şey diyemiyorduk ya, kızıyorduk baştakilere. Yalnız TKP'liler olarak iyi sınav verdik o bölgede, cezaevinde. Bize düşman olanlar gelip özür dilediler. Dışarıdayken bir gün Batman'da yapacağımız mitingi basıp hepimizi tarayacaklarını duyduktu PKK'lıların. Önlem aldık. Dolandılar toplantı alanı çevresinde, gözleri yemedi, vazgeçtilerdi. Cezaevinde tanıdılar bizi. Ne kötü bir iş yapacakmışız dedi birisi. O gün o boku yeseydik bugün sizleri tanıyınca ne durumda olurdum düşünemiyorum bile. Ömer kendini vuran PKK'li çocuğu bu değildi deyip idamdan kurtardı. İçeride birliği sağladık. Bütün koğuşlarda her ne peş marşıyla ortak eylem başladı. Yönetim ürktü bayağı, koridorlar çınlıyor. Brayen Delal, Hunverin Gurdno, Bi Eşka Velat, Emheri Merdno. Doktor Tarık ağırdan söylemeye başlamıştı marşı. Mutlu bir gülümsemeyle dinliyordu doktor. Daha önce de duymuştu kulağındaki ezgiyi. Alt perdeden katıldı o da mırıldanır gibi. Doktor Tarık uzatmadan kesti gülerek kadehini kaldırdı. İşte böyle sevgili abimiz dedi. Sizinle bunları konuşmak da varmış demek Diyarbakır'da. Çok mutluyum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Gece 11'e doğru kalktıklarında doktor da iyice inanmıştı gelmekle iyi ettiğine. Çıkıp birlikte yürüyerek otele bıraktılar doktoru. Ayrılırken kartlarını bıraktılar gereğinde telefonla araması için. Onun telefonunu da aldılar. İstediği yere götürüp gezdireceklerdi. Esme ile konuşmadan bir şey diyemiyordu doktor. Sağ olun deyip ayrıldı. İrfan Kilka'ya da birazcık ingence karışmıştı konuşmalara sonradan. Moskova'da parti okulunda okumuş 6 ay o dönem. Söz arasında geçti o da. Öylesine sıradan söyledi ki bunu da adam biraz şaşırdı doktor. Alçak gönüllülüğünden mi, bir günler nasılsa bulaştığı işlere yabancılaşmasının gönülsüzlüğünden mi kaynaklanıyordu? Bu önemsemez tutum çıkaramamıştı. Yapı işleriyle uğraşıyormuş şimdi. Asıl onunla konuşmak isteği duyuyordu içinde. İyi uyudu o gece, sabah ona doğru Esme'ye götürmek için dünkü çocuklar geldiğinde kahvaltısını etmiş aldırdığı gazetelerini okuyordu lokantada. Gözleri yol boyu dizili yapılarda, iki yanlı gelip giden kalabalıklarda, kenti bir baştan bir başa arabayla geçerlerken Esme'yi göreceği anı düşünmenin çarpıntısıyla mutlu olsa da, yüreğinin bir kıyısında dün akşam söyleştikleri kişilerle bir an önce yan yana gelmenin özlemini de taşıyordu doktor. Kentin epey karışık yollardan vardıkları uzak bir semtinde 5-6 katlı geniş site gibi yükselen yeni bir yapı önünde durdular. İş yeri olarak kiralanıyormuş buralar, boş görünümdeydi daha. Sıcak bir gün bastırmak üzereydi. Açık ana kapıdan girip aşağı kata indiler. Yumrukladıkları kapının açılmasıyla yüze çarpan boya, badana kokularına daldırır gibi içeri aldılar doktoru. Takatuka çalışma gürültüleri arasında arkadan gelen ışıkla tozlara batmış koridorun öte başında yüzünü ancak yaklaşınca çıkarabildiği karanlık bir gölge gibi Esme göründü hemen. Renk renk boyalara, lekelere bulanmış mavi tulum vardı üstünde. Daha nasıl davranacağını bulamamış doktorun gelip boynuna sarıldı, öptü yanaklarından. "Hoş geldin canım," dedi. Minik boya badana serpintileri yüzüne, saçlarına sıçramıştı. Kirpikleri de tozlu gibiydi. Soğuk alaylı gözlerine sıcaklık katıyordu bütün bunlar. Koridora toplanmış iki kız, üç oğlanın şaşkınca bakışları arasında koluna girdi doktorun. "Ta İstanbullardan geldin, sağ ol," dedi. "Arkadaşlarla neler yapıyoruz burada, gösterelim. Sen de düşündüklerini açıkça söyle bize lütfen." Doktorun bir şey demesine kalmadan peşlerine takılmış çocuklara döndü. Doktorun Avrupa'da yıllarca bu tür etkinlikler düzenlediğini, böylesi çeşitli yerler gördüğünü, geniş deneyimleri olduğunu, özellikle Kürtlerle çalışmalarını duyunca ilgilenip geldiğini anlatmaya başladı. Uzunlu kısalı koridorların birbirine bağladığı ıslak, yeni badana kokusu sinmiş iç içe salonlardan, irili ufaklı odalardan oluşan çok geniş bir zemin kattı burası. Oyunlar dinletiler için düşündükleri en büyük salonları 60 kişilik var yoktu. Küçük bir sahne kuruyorlardı burada. En büyük gürültü de ellerinde rendeler, çekiçler, testereler, 3-4 gencin kanter içinde yürüttüğü bu çalışmadan geliyordu. Uzunca bir salonda üstüne geniş bir bez çekilmiş öbekle resimler, tablolar varmış. Tasarılarından söz ediyordu Esme. Çoğunun diplerinde boya kutuları dizili boş duvarlardan oluşan bu koca yerde kitaplık, kahve, çalışma odaları, sergiler için nereleri, nasıl düşündüklerini, neleri nerelere koyacaklarını anlatıyordu heyecanla. Bir hafta içinde bitecekti bütün bunlar da. Suyunu çekmek üzere olan paraları da çok kısıtlıydı üstelik. En ağır işleri bile kendileri yapmak zorundaydılar. Tanıdıkları bir marangoz uğrayıp akıl veriyormuş arada bir. Bir hafta da olacak şey gibi görünmedi doktora. Her işe burnunu sokma, haddini aşıp bu kadar genç insan olacak derdi olmaz olur mu? Belli ki hepsi de bu deli kızın kafasında. Birlikte kısa bir dolaşmadan sonra Esme'yi doktorla bırakarak işinin başına koştu herkes. Bir kız fincanda çaylar geçirdi. Geçici çay ocağı gibi bir şey yapmışlardı bir köşede. Doktoru bir tabureye oturttu Esme, boş bir boya tenekesini ters çevirip ilişti karşısına. Çaylarını yudumlamaya başladılar. Oteli, uykusunu sordu doktora. Her şey yolundaydı, gözlerini dikmiş bakıyordu öylece. Geldiğine iyi etmiş misin? Evet canım dedi doktor, çok iyi etmişim, sağ ol. Dün geceki rastlantının bu sevinçli ağırlığı olduğunu söylese miydi? Ne vardı söyleyecek? Sen de sağ ol bir tanem. İçimden geldiği kadar ilgilenemiyorum seninle. Çok üzülüyorum inan ki. Gönlümüzce gezeceğiz seninle. Şu iş bir bitsin. Görüyorsun oturmam nasıl göze batıyor şurada. Kimsenin gözü işten başka şey görmüyorum. Başka türlü yetişmez. İyi bir şey çıkacak sonunda biliyorum. Şöyle derin, uzun bir uykuyu öyle arıyorum ki. Geldiğimden beri toplam 10 saat uyumadım. Çocuklar da öyle. Birlikte tasarladığımız... Sözü ağzında kaldı. İçerideki salondan ağır bir şeyin devrilmesiyle kırılan cam şangırtısına karışan sesler geldi birden. Esme fincanı yere bırakıp fırladı hemen. Kızgındı döndüğünde. Panoyu devirip duvarda yan yana dayalı iki iç kapının camlarını kırmışlar. Yara bere yoktu neyse. Amatörlerle çalışmak tatlıdır da faturası ağırdır dedi sinirli bir gülümsemeyle. Doktor kalktı. Bir şey devirip kırmadan hemen gideyim buradan ben de dedi. Keşke sen kırsaydın, ödetirdik hemen. Bunların parası da yok. Uyarılmış gibi durdu doktor. İyi söyledin Esmeciğim dedi. Düşünüyordum, bir şeyler vereyim diyorum ben de. Ne dersin 500? Milyon? Milyar değil herhalde. İşi kolayladık demektir. Doktorun çıkarıp yazdığı hamiline iş bankası çekeni mırın kırın etmeden aldı Esme. Mizgin diye seslenip çağırdığı kıza, bak konuğumuz bağışta bulundu dedi. Çekin bankadan, boya borçlarını kapatın, elektrik araç gereçlerini de alın hemen. Kız inanmaz gibi baktı çekteki 500 milyona. Sağ olun deyip gitti. Kentin varsıllarından destekçi aramış çocuklar 300 milyonu güç bulmuşlar. Yüklü bağışın duyumu hemen yayılmış olmalı ki daha önce pek sokulmamış gençler de bu eli açık konuyu görmek için işlerini bırakıp Esme ile doktorun kapıya yürüdükleri koridora çıkmışlardı. Ayrılırken başarı dileyerek selamladı herkesi doktor. Yanına takılacak çocukları durdurdu. Kimseyi istemiyordu. Tek başına gezecekti kenti. Akşam içinde telefonlaşacaklardı Esme ile. Sokağa çıkıp yakıcı güneş altına girince tedirgin duraladı bir. Ağır sıcağı oldum bittim yüzü yoktu. Yaşlılıkla da hiç çekilmezdi, zararlıydı da. Yer yer gölgeli yaya kaldırımlarından sağlı sollu iş yerlerine bakınarak yürüdü bir süre. Tuhafiyeci, manifaturacı, kebapçı, tatlıcı, kasetçi, bakkal, fırın, eczane derken bir iş yeri önünde duraladı birden. Semerciydi. Çocukluğunda yıllar önce gördüğünü anımsadı bir semerciyi. Büyük dayısıyla gittikleri kasabada hanın içindeydi. Gelen köylülerin eşeklerine, katırlara, develere, suratsız ustayla yapılan semer pazarlıklarına bakarak can sıkıntıları içinde dayısının gelmesini beklemişti koca bir gün. O tatsız günü anımsamaktan mutluluk duyar olmasına da şaşırdı. Kasetçiden gelen çok sevdiği Diyarbakır Şadakar, Urfa Mardin'e bakar türküsünün de payı vardı belki bunda. Diyarbakır kızları kibritsiz kandil yakar. Güldü, ne kızlarmış ya. Küçük yer masaları, İstanbul'da ayakkabı boyacılarının kullandığı, arkalıksız basık iskemleler dizilmiş kahvesiyle güneşsiz dar bir çıkmaz sokaktı burası. Semercinin karşısında bir masaya oturdu. Gelen garsona bir şişe su söyledi kahveyle. Ne yapacaktı şimdi? Esme'yi düşünmemeye çalışıyordu. Dert açmak istemiyordu başına şimdi. Biliyordu doğru değildi ama onu yalnız bıraktı diye suçlamak geliyordu içinden. Düşününce kıskanıyordu da. Koridora dizilen bir sürü delikanlı içinde hemen göze çarpan o oğlan, Karayaz, Filinta gibi hemen takılmıştı kafasına. Boya badana lekeleri vardı, gri mintanın da onun da. Yüzünde kara saçlarında serpinti boyalar. Esmen gibi tıpkı. Gece gündüz işi bunlarla Esmen'in, benimle mi uğraşacak? Kim bilir kimler var daha? Koca otellerinde yer kalmamış diye başka otele postalandık. Alaylı gülmeye vursa da kafadan atamıyordu bu saçmalıkları. Atamıyorum. Atma. Evet, atmayacağım. Dursun orada. Kahvesini yudumlarken günü nasıl geçireceğini tasarlamaya başladı. Danışma diye bir yer olmalıydı. Kent rehberi, broşür filan. Esme'ye sormayı niye rakıklı etmemişti ki? Fesatlık düşünmekten sıra mı kaldı? Telefon edip sorayım mı? Telefonu çıkarırken akşam doktor Tarıkların bıraktığı kartlar takıldı eline. İyi işte, şu İrfan'ı arayayım bir. Doktor dispanserdedir bu saatte. Arar aramaz açıldı telefon. Danışmadan kent rehberinden söz edecek olunca kesti İrfan, hemen geliyordu. Neredeydi şimdi? Boş fincan alan garsona sokağın adını sordu. Bilmem ne, küçe çıkmazıymış. Sen garsonu bana ver dedi İrfan. Telefonu uzattığı garson iki sözcükle açıkladı yeri. Konuşkan biriydi, iri yapılı garson. Doktora dönüp sorgular gibi başladı. Turist miymiş? Nerede kalıyormuş? İlk kez mi geliyormuş? İşi neymiş? Yabancılar bu kürsilerde oturamıyormuş. İçeriden iskemle getirsin miymiş? Hasır örgülü boyacı iskemlesine kürsi diyordu. Sıkılmaya başlıyordu ki yol başında duran arabadan inmiş İrfan gülümser yüzle göründü. Benden iyi danışman rehber nerede bulacaksınız abi dedi gelir gelmez de. Oturmadı, doktor da kalktı. İşiniz vardır, size engel olmayayım diyecek oldu. Takmayın bunlara abi diye kesti İrfan. Aksasa ne olur? Ama aksamaz, işim yolunda benim. Tarık doludur, dispanseri muayenehanesi. Birlikte gezelim bugün, ben de konuşmak istiyordum sizinle. Sevinçliydi doktor, bundan iyisi nasıl olurdu ki? Doktor Tarık'tan sıra mı bulamamıştı nedir? Dün gece suskun kalan adam oldukça da konuşkanmış aslında. Dar sokaklardan ana yola çıkınca iki yana dizilmiş yapılar üzerine kısa, tanıtıcı açıklamalar yaparak ağırdan sürmeye başladı arabayı. Dağ kapıdan geçiyorlardı. Dağ kapı, dar kapıymış aslında. Şeyh Said'le adamlarını astıkları dar ağaçlarının kurulduğu alanmış. Yeraltı çarşısı yapılmış şimdi altında. Üstü de düzenlenmiş alan. Şimdi söyleyin abi dedi, neyi görmek istiyorsunuz? Diyarbakır'ı. Takılır gibi gülerek söylemişti doktor. Olur dedi İrfan. Elazığ bulvarına gireceğiz şimdi. Seyran Tepe'ye doğru. Görün Diyarbakır'ı. Sessizce sürdü arabayı. Uzayıp giden geniş bir yolda gidiyorlardı. 4 kilometre filanmış bu Elazığ bulvarı. Sıra sıra yeni yapılar diziliydi iki yanlı. Yakınına geldikçe ağır ağır tanıtmaya başladı yapıları İrfan. Merkez Komutanlığı, 7. Kolordu Komutanlığı, Kurdoğlu Askeri Lojmanları, MİT Lojmanları, Kolordu Lojmanları, MİT Bölge Başkanlığı, Galip Deniz Kışlası, OHAL Bölge Valiliği, DGM Terörle Mücadele Lojmanları, Asker Toplanma Merkezi, Askerlik Şubesi Başkanlığı, Ordu Evi, OHAL Lojmanları. Gördünüz mü Diyarbakır'ı? Gördüm. Kaygılanmayın doktor abi dedi alaycı gülümsemeyle. Turistik Diyarbakır'ı da gezdireceğim. Onarılan surları, yenilenen keçi burcunu, lüks otele çevrilen deliller hanının ahırlarını, gavur mahallesini, camileri, kiliseleri, müzeyi. Güzel şeyler de var burada. Kentin kırsal alana açılan bitimine gelmişlerdi. Gecekondu görünümünde bir yeri gösterdi İrfan. Musa Anter'i şurada vurdular dedi. Arabayı durdurmuştu. Önünden geçtiğimiz kışlanın arka yanı burası. DGM de burada, işkence yerleri filan. Siz de işkenceden geçtiniz mi? Geçmeyen mi kaldı? Sizi de buraya getirdiler. Nereden bileceğiz nereye getirdiklerini? Arabada başına çuvalı geçiriyorlar, döndürüp duruyorlar yollarda. Başımızda çuvallarla topluca soktular bizi de bir yere. Bir arkadaşımız, Doktor Mustafa da orada. Şişman bir aşiret başkanını PKK'ye yataklıktan almışlar. İşkenceyle yıldırdıkları yeğenine dövdürtüyorlar. Yarı gecede bayılmış adam, ölecek demişler tutuklular arasındaki Doktor Mustafa gelmiş akıllarına. Onu götürmüşler başına. O da hemen açık havaya çıkması gerek, ölür yoksa demiş. Masaj filan yaparken adamın başında doktoru da çıkarmışlar arka bahçeye. Doktor Mustafa şu gördüğünüz su deposunu hemen seçmiş karanlıkta. Biz de öyle öğrendik nerede tutulduğumuzu. Ağaçlık alanların, alçak yapıların ötesinde göze çarpan yüksek kule gibi su deposuna baktı doktor. Bir kişiyi ölümden kurtarmaya çalışırken kendinin de içinde kıvrandığı işkencenin kerteriz noktasını bir rastlantıyla yakalamış Doktor Mustafa'yı düşündü. Bu acılara katlananlar arasında işkence görmemiş olmanın onursuzlaştıran bir ayrıcalığı vardı sanki. Yakıcı biçimde duyumsuyordu içinde onu. Falakaya yatırılmış, cinsel organından gövdesinden elektrik geçirilmiş, yabanılca dövülmüş, aşağılanmışlar arasında kardeşçe eşit mutluluk savıyla görünmek bile utanç verici geliyordu. Evet, sizler burada ortaçağ kıyımlarından geçirilirken biz de dışarılarda sizin dilinizin, türkülerinizin, halaylarınızın kavgasını yürüttük. Bağışlayın bizi çocuklar, payımıza bu düştü. Kurtuldu mu o aşiret başkanı? Bıraktılar, Kürt olmaktan başka suçu yokmuş ki adamın. Gününü saymış yıllarca, duruşmalarını izletmiş, salıverildiği gün cezaevi kapısından aldı doktoru. Şölen verdi çiftliğinde kaç kez, onu ölümden işkenceden kurtardı diye. Nereye gidiyoruz böyle? Silvan'a doğru gider bu yol. Anımsadı hemen. Hizbullah'ın üssü dedikleri. Durgun kaldı İrfan. Biz ona Hizbu Kontra diyoruz abi dedi. Üssü de bu yapılarda. Sıra yapılara bakıp sessiz kaldılar bir süre. Silvan'a doğru gidelim hadi dedi. Diyarbakır Ovası'nı görün bir. Alabildiğine açılıp uzanan ekini biçilmiş topraklar arasına giderlerken anlatmaya başladı İrfan. PKK'yı kuranlardan Mahzun Korkmaz Silvanlı'dır. Silvan'ın kıyısındaki Malabadi Köprüsü'nden öteye geçemedi bir ara devlet. Kurtarılmış bölge dedi PKK oraya. Hizbullah ilk Nusaybin'de başladı. Acemice adam öldüren ilk Hizbullahçıyı linç etti halk. Nusaybin'de barınamadı bunlar. Siirt'ten kimi ilçelerine gelen Arap köylülerin buradaki sofu esnafla bağ kurmaları sonucu buraya göçe başladılar. Hizbullah'ın kontur gerillanın para, silah, yetki desteğini de buldular burada. Kürtleri birbirlerine kırdırmak için iyi bir yoldu. Hizbu kontrol oldu sonunda yani. Bölgede adam ucuz. İşe bir de dini karıştırdın mı tamam. Her gün bir iki adam vuruldu Silvan'da. Kimse sokağa çıkamaz oldu. Devlet daireleri bile bomboş. Adamın oğlunu vurdular akşam eve dönerken arkasından gelip babası koştu peşinden yaraladı vuran iti. Çelik yelek giymiş Hizbullahçı herif. Yalnız polislerde vardır çelik yelek bilirsiniz. Oğlunu Hizbullah'a öldürttüler, babayı da polisler vurdu. Tutuklu polis arabasıyla götürdükleri pislik herifi de bıraktılar sonra. Vuranlar üç kişiymişler aslında. Kaçan ikisini de çekirdekçi görmüş, tek tek tanık. Ertesi güne evine giderken onu da vurdular. Aslında hiçbir siyasal kimliği olmayan çekirdekçinin gömülmesinde binlerce insan vardı. Bayraklar asılıp ağıtlar yakıldı. Bir sessizliğin ardından hangisini anlatalım abi diye aldı gene. Yolda benzin istasyonunda çalışan bir onarım ustası var. Kürt, koyu dinci, kancayı atmış buna Hizbullah. Toplantıya çağırıyorlar, gidiyor. En kışkırtıcı konuşmaları yapan birkaçını tanıyor hemen. MIT'in arabaları gelip benzin alır, onarım görürmüş bunun çalıştığı Renault istasyonunda. Hizbullah toplantısının en ateşli, kutsal din sözcüleri, bakmış ki arabalarda sık sık görüp bildiği MIT görevlisi herifler hepsi. Namuslu, Müslüman adam usta, gelip her şeyi anlattı, hadebe girdi. Dinle vurmak istediler, bölgeyle birlikte bütün Türkiye'yi vurdular. Öyle çok ki anlatacak öykü, anlatmaya değmez oldu artık.